Biliyorsunuz son iki haftadır Yuhanna 14. bölüme giriş yaptık. Oradaki ilk 3-4 ayetti. İlk 4 ayetini ele almaya çalıştık. Ve bu ilk 4 ayet içerisindeki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Tabii ki bitiremedik ve bugün kaldığım yerden ben devam etmek istiyorum değerli kardeşler. Biliyorsunuz Rabbimiz bu söylediği kısa, o 4 ayetlik kısa parçada 14. bölümün ilk 4 ayeti aracılığıyla ne yaptı? Öğrencileri teselli etti. Değil mi? Öğrencileri teselli ederek ne yaptı? Onlara 4 ayrı güvence veriyordu. 4 ayrı yönden ve bunun ilkini birlikte geçen hafta bakmıştık. Neydi, hatırlayan var mı? Rabbin öğrencilerini teşvik ederek onlara verdiği güvencenin ilki neydi? İlk güvenceleri neydi? Neyi bilmeleri gerekiyordu öğrenciler? Amin. Demek ki bütün olup biten işler ne olursa olsun, bütün her şey, bütün yönetim Rabbimizin yönetimi ve onun kontrolü altında. Şimdi bunun çok önemli olduğunu söyledim. Bütün gelişmekte olan her şeyin aslında ne kadar bize acı da vermiş olsa, bize sıkıntı da vermiş olsa, her şey Rabbin kontrolünde olduğunu bilmek bence çok önemli bir faktör. İsa bunu önde, bunu söylemiş olması, bunu öne çıkarmış olması bence kayda değer nitelikte sevgili kardeşler. Çünkü bizler de zaman zaman, ben kendim için söyleyebilirim en azından, zaman zaman iki ayağımın bir pabuca girdiği dönemleri düşündüğüm zaman, her zaman şu noktada ayrıldığım zaman olmuştur. Yani sanki her şey kaos, karmaşık bir durum söz konusu, her şey patır küzür olup bitiyor ve biz bu olup biten içerisinde yok olup gidiyoruz. Yani mahvolup gidiyoruz. Aslında bilmem gerekiyor ki, bilmeme rağmen bazen unutuyorum. Bilmem gerekiyor. Recep, kaygılanmana gerek yok aslında. Her şey onun elinde, onun yönetiminde. Rab bu içinde bulunduğun sıkıntılı süreçten geçmeni sağlayacaktır. Ve bu süreç aracılığıyla sana çok şey kazandıracaktır. O açıdan değerli kardeşler, Rabbimiz adım adım ölüme doğru gidiyordu ve ölüme doğru gitmekte olduğu için öğrenciler bir anlam veremediler. Çünkü onların arzusu İsa'nın yersel olaraktan krallığını kurmasıydı. Kurmak istedi. Onların arzusu, isteği buydu. Halkın da arzusu bu yöndeydi. Ama dedik ki, hatırlayın, Rabbimizin krallığı yersel değildi. Değil mi? Göksel krallıktı. Bunu özellikle ne yaptık? Vurguladık, öne çıkardık. Ve onun için Rabbimiz onlar için bir yer hazırlayabilmesi için ölmesi gerekiyordu ve onlardan bedenen ayrılması gerekiyordu. Değerli kardeşler, öğrenciler bunu anlamasalar da bunu görmeleri gerekiyordu. İsa bu yönde onları ne yaptı? Teşvik etti. Ve şöyle devam etmiştim. Yaşam içinde karşılaştığımız durumlar çoğu kez umutsuz görülebilir. Ve bunun sonucunda da umutsuz göründüğü için içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte bir takım şeyler umutsuz görünmeye başladığı zaman tüm bunlar olup biterken Tanrı nerede diye sorarak isyan bayrağını çekebiliyoruz. Ve bu içinde bulunduğum durumdan nasıl kurtulabilirim diye başlıyoruz kara kara düşünmeye. Acaba nasıl çıkabilirim? Bu süreci nasıl aşabilirim diye. Ve hatırlayın, Romalılar 8. bölümden bir ayet okudum size. Romalılar 8. bölümden bir ayet okudum teşvik olsun diye. 28. ayetti. 8:28. 8:28'de ne diyordu? Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte, yani sizlerle, Recep'le, Ayşe'yle, Özlem'le, Sami'yle birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Demek ki yaşamımız tesadüf değil sevgili kardeşler. Yaşamımız şans ya da kader olarak ifade ettiğimiz olgulara bağlı bir şekilde hareket etmiyor. her şeyi elinde tutan Rabbimizin yönetiminde, onun yönetimi altında hareket ettiğini, onun kontrolünde olduğunu bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Şeytan hangi engeli koyarsa koysun önüne sevgili kardeşler, onu gerçekten de Rabbimiz iyiye çevirebilecek yeterlilikte. Rab iyiye çeviriyor. Kötülüğü iyiye çeviriyor sevgili kardeşler. Çünkü Rab ne yapıyor? İçinde bulunduğum sıkıntıları kullanarak beni olmam gereken noktaya getiriyor. Hep örnek veriyoruz ya burada, hatırlayın. Marangoz nasıl rendesini kullanıyorsa Rab de sıkıntıları kullanıyor. Hatice'yi daha iyi bir noktaya getirmesi için. Rab hoşumuza gitmese de sıkıntıları kullanıyor. Recep'i daha iyi bir noktaya getirmesi için sevgili kardeşler. Onun için bizler sıkıntılar içerisindeyken bu sıkıntıların bizler için nasıl yarar getireceğini anlamayabiliriz, görmeyebiliriz sevgili kardeşler. Ama emin olun ki zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde kesinlikle gereğini yapacaktır. Ben %100 buna eminim ve iyiyi, yani kötülüğü iyiye çevireceğinden %100 eminim. Şimdi aklıma geldi, yanlış hatırlamıyorsam Tekvin kitabında, Musa'nın birinci kitabında, Yaratılış kitabında 50. bölümde Yusuf hakkında okur. Biliyorsunuz Yusuf'un da başına gelenler hakikaten çok da kolay bir süreçten geçmedi Yusuf. Ama çok ilginç bir ifade kullandı Yusuf. 50. bölümde olduğunu biliyorum ama kaçıncı ayet olduğunu bilmiyorum. Yanılmıyorsam şöyle diyor orada. Biliyorsunuz kardeşleri ona çok kötülük yaptılar. Ama Yusuf dedi ki onların yaptığı kötülüğü Rab iyiye çevirdi diyor. Değerli kardeşler bak, bakın bu çok çok önemli. Rab kötülüğü iyiye çeviriyor. Şimdi biz içinde bulunduğumuz durumlara bir anlam veremiyoruz bazen. Yani neden sorularını soruyoruz? İşin içinden çıkılmaz gibi görünüyor bize içinde bulunduğumuz durumlar. Ama değerli kardeşler ben eminim ki bir gün Yusuf gibi geriye baktığım zaman, aynı Yusuf'un sözlerini söyleyeceğimden eminim. Rab bu içinde bulunduğum durumu gerçekten iyi yönde kullanmış. Yani kötülükleri iyiye çevirdiğini Rabbin yanına gittiğimde göreceğim. Efendim? Ha buldun mu? Güzel. 20. ayetti değil mi? Teşekkür ederim Kristina. 20. ayet. 50. bölüm olacak. Bölüm 50 değil mi? Doğru. Bölümü biliyorum. Bölüm 50. Yaratılış 50. 20. ayet. Yaratılış 50. 20. ayet. Bulan hemen okusun. Almanca bulduysa Almanca okusun. Hiç fark etmez. Çok tanınmış bir ayet değil aslında Enver'cim. Bazılarımız için doğru da.
Siz bana kötülük düşündünüz. Heh. Ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi.
Amin. Bakın, başkalarının kurtuluşu için, başkalarının yararı için Rab senin sıkıntılar içerisinden geçmene izin veriyor ve onu iyi yönde başkaları için kullanıyor sevgili kardeşler. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Değerli kardeşler. Onun için Korintoslara yazılan ikinci mektupta 12. bölümden bir ayet okudum size. Aslında 7'den 10'a kadar olan kesimi okumuştum. Pavlos orada çok güzel bir şekilde diyor ki Korintoslar, 2. Korintoslar mektubu 12. bölüm. Geçen hafta okumuştum. Tekrar okuyorum size 12. bölüm. 7'den 10'a kadar olan kesimde diyor ki aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rab'be 3 kez yalvardım. Ama o bana dedi ki lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Ve ne demiştim bu son açıklama karşısında? Söyleyin. Ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Nasıl anladık biz bu sözü? Nasıl olsa kalabalık değiliz. Biz bizeyiz. He? Önce insana bir çelişki gibi geliyor. Çok güzel söyledi. Bunu söylemiştik. Bu uygulamıştık ama çelişki değil. Burada çok güzel bir içerik var. Mesela Yasemin söyleyebilir, Kristina söyleyebilir, Ayşe Ender söyleyebilir, Sami söyleyebilir, Kelsin söyleyebilir, Marita söyleyebilir. Şimdi Pablo şunu diyor değerli kardeşler. Ben eğer içinde bulunduğum sıkıntılarda ne kadar güçsüz, ne kadar yetersiz olduğumu anladığım an, kavradığım an, bildiğim an, evet ya ben ne kadar da güçsüzmüşüm, ne kadar da güçten yoksunmuşum, bu gerçeği ben anladığım, kavradığım an ne oluyor? Rabbin gücüne ne kadar gereksinim olduğunu anlıyor ve o güce ne yapıyorum? Yaslanıyorum. Değil mi? Yani güçsüz olduğumu görmedikçe, güçsüz olduğumu görmedikçe Rabbin gücüne yaslanmam mümkün değil. Rabbin gücüne yaslandığım zaman ne oluyor? Rabbin gücü beni o içinde bulunduğum sıkıntılardan rahat bir şekilde yürümemi sağlıyor değerli kardeşler. O güce sırtımı verdikten sonra. Demek ki bu nasıl gerçekleşiyor? Güçsüz olduğumu, bir hiç olduğumu anladığım zaman değerli kardeşler. Pavlos da biliyorsunuz büyük sıkıntılardan geçti. Hatta burada ifade ettiği demiştim ki bir söz, diken sözü. Bu dikenin ne olduğunu bilmiyoruz demiştim. Burada bize açıklanmıyor bu dikenin ne olduğu. Belki bazı yorumcular gözünde problem olduğunu söylüyorlar. Galatyalı mektuplarından, Galatyalılara yazan mektuptan esinlenerek gözünde bir problem olduğunu söylüyorlar. Belki bir bunalım içerisindeydi. Bilemiyoruz. Ama o içinde bulunduğu durumdan Tanrı onu kurtarmadı değerli kardeşler. Üç kez yalvarmış olmasına rağmen, dua etmesine rağmen Rab ona dedi ki inayetim sana yeterlidir dedi değerli kardeşler. Ve onu kurtarmadı ve ne yaptı? Aslında çok ilginç bir şey yaptı. Pavlos bunu dile getiriyor. Rab beni kırdı. Rab Pavlos'u daha alçak gönüllü olmasını sağladı o diken aracılığıyla, o sorun aracılığıyla. Neden? Daha hizmette, verdiği hizmette daha verimli, daha başarılı olsun diye. Düşünebiliyor musunuz? Rab yine onu ne yapıyor? İyiye çeviriyor hamdolsun. Ve onun için 12. bölümün 10. ayetinde Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılıyorum diyebildi Pavlos. Biz görsek de görmesek de demiştim. Anlasak da anlamasak da nasıl hissetsek de hissetmesek de sevgili kardeşler bir şeyden emin olmamız gerekiyor ki Tanrı izin verdiği sıkıntıları kendi yüceliği için kullanacaktır. Nokta. Bütün sıkıntıları, bütün sorunları, bütün yaşadığımız o çelişkileri kendi yüceliği için kullanacaktır sevgili kardeşler. Onun için bunun temel nedeni bizi daha iyi bir duruma getirmek için. Ama bu duruma gelebilmek için, ben şimdi daha iyi duruma gelebilmek için bu süreçte acı da çekmek olacak. Bu süreçte yılgınlık da olacak. Bu süreçte şaşkınlık da olacak değerli kardeşler ama yalnız olmadığımızı bileceğiz. Şaşkınlıklar olacak, şaşırmalar olacak, yılgınmalar olacak. eleştiriler olacak, acılar olacak. Ama o süreç bizi daha iyi olma sürecine, süreci içerisine sokacak sevgili kardeşler. Ve son olaraktan şöyle demiştim, son olaraktan şunu söylemiştim. Doğanın sadece güneşe ihtiyacı yok, kara bulutlara da ihtiyacı var demiştim. Değil mi? Yani yağmura da gereksinim var. Bu nedenle sıkıntılarımızı birer düşman olarak değil, ne olarak görmemiz gerekiyor? Haydi söyleyin. Dost olarak görmemiz gerekiyor. Demek ki her bir sıkıntıyı birer dost olarak görmemiz gerekiyor dedik ve bu şekilde noktayı koyduk sevgili kardeşler. Değil mi? Şimdi birinci noktamız neydi? Evet, Rab öğrencilerini teşvik etti ki bilmesi gerekiyordu ki öğrenciler her şey Rabbimizin yönetiminde, onun kontrolünde. İkinci noktamız, öğrencilere ikinci olarak verdiği güvence vaadın, Tanrı'nın vaatleri yani vaadın asla ve asla bozulmayan vaatlardır. Bozulmaz vaatlardır. Demek ki hemen 14. bölüme bakıyoruz. Yuhanna 14. bölümün 3. ayetinde ne diyordu? Ne okumuştuk orada? Ne okumuştuk orada? 14, Yuhanna 14, 3'te ne okumuştuk? Gidiyorum diyor değil mi? Gidiyorum. Ama sizleri yanıma almak için tekrar geri geleceğim diyor. Şimdi bakın. Bundan daha harika bir vaat olabilir mi? Birazcık düşünün üzerinde. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Ya bir dakika sakin ol. Gidiyorum ama ben tekrar geri geleceğim dediği zaman ne oluyor insan? Teselli olur mu olmaz mı? Şimdi şöyle düşünün, ben buna çok kendim tanık oldum, mutlaka sizler de tanık oldunuz. Ağlayan çocuklar, birçokları örnek vermişti. Anaokuluna ilk götürdüğümüz zaman çocuğumuzu, biliyorsun götürüyorsun, ayrılırken çocuk arkadan başlıyor viyak viyak ağlamaya değil mi? Çok sıkıntılı bir süreçte geçtik hepimiz, anne olarak baba olarak da. Doğru mu? Şimdi ağlayan, fırıl fırıl ağlayan çocuğun yanına bir anne ya da bir baba yaklaşıp ona şunu dediği zaman elinden tutup böyle ağlama yavrum, ağlama çocuğum, tekrar geleceğim dediğinde çocuğun durumunu hatırlayan var mı? Anında o ağlama duruyor. Gerçekten. Yani Rab onlara onu söylediği zaman gidiyorum. Onlar şaşkınlık yaşadılar, ağladılar diye okumuyoruz burada ama bir şaşkınlık içerisine düştüler. Ya nereye gidiyor? Bizi niye yalnız bırakıp da gidiyorsun? Ama merak etme, merak etme. Ben tekrar geri geleceğim. Ve Rab onları teselli ediyor değerli kardeşler bu sözlerde. Demek ki Rabbimiz öğrencilerin önünde dikil olan sorunu görüyordu, biliyordu. Daha sonra karşılaşacakları durumları da çok iyi görüyordu ve biliyordu. Yani onları bekleyen bir karanlık bir süreç olacaktı. Yani karanlık bulutların bol olduğu bir süreç içerisine gireceklerdi. Ve hatırlıyoruz, çok büyük sıkıntılara girdiler değil mi? Çok büyük sıkıntılar içerisine girdiler. Hatta Pavlos hakkında okuduğunuz zaman ne kadar dayak yediğini bile anlatıyor. Kaç defa gırbaç yediğini bile anlatıyor. Ne büyük sıkıntılar içerisine girdiğini Pavlos'un mektuplarında net bir şekilde, özellikle Korintoslara yazılan mektupta net bir şekilde okuyoruz sevgili kardeşler. Ama Rab onlara onu açıklarken ileride tabii ki karanlık bulutlar olacak ama o karanlık bulutların ötesinde de güneş ışığının olacağını Rabbimiz gerçekten biliyordu ve bu yönde onları teselli etti. Bakın, lütfen 30. mezmuru açın, 5. ayete bakın. Mezmur 30, Ayet 5. 30. mezmur 5. ayet bakın ne diyor bize. O karanlık bulutların ötesinde güneş ışığı da olacaktı sevgili kardeşler. Ne diyor Özlem? 5. Yani Almanca'da ne dedi bilmiyorum ama gözyaşlarımız diye başlıyor değil mi? Gözyaşlarınız.
35.
Yani 30'a 30. 5. ayet.
Ben de şöyle yazdım. Çünkü öfkesi bir an süre.
Tam ya.
Bu o değil mi?
Şimdi ben şöyle okuyayım 5. ayette. Ben yanlış yazmış. 30. mezmurun 5. ayeti şöyle okuyor bana. Ben öyle yazmışım. Gözyaşlarınız belki bir gece akar.
İkinci
yarısında mı? Ha, tamam güzel. Ama sabahla sevinç doğar diyor. Bakın bu neyi açıklar? Hemen söyleyeyim. Bu neyi açıklar? Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Ya. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Ne anlıyoruz bu ifadeden? Nedir bu? Evet bu kadar basit. Çok net bir şekilde sıkıntıların olacağı kesin ama uzun bir süreç olmayacağını ama sonunda güneş ışığının yani o sevincin tekrar olacağını bize açıklıyor burada değerli kardeşler. Demek ki sıkıntılı bir süreç içerisinden geçerken şunu unutmamamız gerekiyor ki ileride bizi bekleyen güzel bir süreç olacak değerli kardeşler. Rab bunu bu güvenceyi onlara veriyordu. Bu aynı güvenceyi bugün bize de veriyor değerli kardeşler. Ve bu güvenceyle bizi teselli ediyor, etmek istiyor. Belki ne bileyim bu sabah kalktın ya da dün ya da evveli gün ya da başka bir gün. Sabah kalktığında belki kendini gerçekten karanlık bulutların içerisindeymiş gibi üzerinde çok büyük kara bulutların olduğunu düşünmüş olabilirsin. Belki öyle hissediyor olabilirsin. Sevgili kardeşler, belki sanki hiç son bulmayacakmış gibi bir takım şeyleri hissediyor olabilirsin. Ama bizim Rabbimiz sıkıntıların olmayacağı güvencesini zaten vermiyor bize. Sıkıntılarımız olacak, kesinlikle. Ama o sıkıntılar içerisinde yalnız olmayacağımızın güvencesini veriyor. Sıkıntılar olacak ama o sıkıntılar içerisinde yalnız olmayacaksınız. Birlikte olacağımızın, beraber olacağımızın, yalnız kalmayacağımızın güvencesini çok net bir şekilde veriyor. Nasıl veriyor? Yine Pavlos, çok iyi bilinen bir ayet. Bak işte Enver bunu söyleyebilirim. Bu ayet çok iyi biliniyor. Korintoslar mektubunda 10. bölümde 1. Korintoslar 10. bölümde 13. ayet. Yaklaştı. Evet, tabii. Onun için bu ayet çok iyi biliniyor. Hemen oku Özlem onu bir zahmet.
Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacak.
Bak, dayanabilmeniz için çıkış yolunu da sağlayacaktır. Şimdi bu İsviçre'ye giderken bir tünel var. Çok uzun, 22 kilometre falan bildiğim kadarıyla. Gotthard mı? Gotthard değil mi? Gotthard. Gotthard tüneli. Çok uzun bir tünel. Bak yürek doluyla söylüyorum size. Ben o tünele ne zaman girsem sıkıntı yaşıyorum. Uzun bir tünel olduğu için. Ama o tünel, 22 kilometrelik tünelin sonuna yaklaşmaya başladığım zaman ışık, o ışık ortaya çıkıyor. Şimdi ben biliyorum ki ileride beni bekleyen bir ışık var. Şimdi burada ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki, dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bakın şimdi. Şöyle düşüneceksin. Bir, sıkıntı içerisinde olmayı tünel içerisindeymiş gibi düşünün. Karanlık bir tünel içerisinde gidiyorsunuz. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Ama sana ait olduğun Rab sana diyor ki, o sıkıntılar içerisinde ben seninle beraberim, teselli ediyor beni ve ileride bu süreç güzel bir şekilde sonuçlanacak. Tıpkı o tünelin sonunda karşı karşıya kaldığımız o ışık gibi sevgili kardeşler. Gerçekten bu harika bir teselli edici söz. Yani biz eminiz. Neden eminiz? O tünel 22 kilometrenin sonunda bitecek. Bundan eminiz. O zaman şundan da emin olacaksın. Benim içinde bulunduğum sıkıntı bilemem bir gün mü, iki gün mü, üç gün mü, beş gün mü? Ama sonunda bitecek. Ve sonuç benim için en iyisi olacak. Bakın geçmişe. Ben 10 tane örnek verebilirim size. Ama bakın geçmişe kısa bir şekilde. Belirli sıkıntılardan geçtiğiniz dönemleri düşünün. Eminim ki sıkıntı içerisindeyken bazı şeyleri göremediniz, anlayamadınız, kavrayamadınız. Belki isyan ettiniz. Hiçbir yanlışlık yok bunda. Ama o süreci aştıktan sonra, aradan birkaç hafta geçtikten sonra oturup böyle sakin bir kafayla düşündüğünüzde şunu dediniz mi hiç? Ya aslında gerçekten aslında bu yaşadıklarım benim için çok faydalıydı. Bana çok yarar getirdi. Hiç dediniz mi öyle bir şey? Özlem dedi mi hiç öyle bir şey? Sen Hatice? Söylemeyen var mı hiç? Sen Kristen söyledin mi hiç böyle bir şey? Sonunda. Sen de söyledin. Bak ben son olaraktan Moldavya'daydım. Moldavya'dan döndüğümde bir hafta 10 gün ishalle boğuştum. Affedersiniz ishal oldum. Ve 3,5 kilo verdim. Şimdi ben o bir haftalık süreci eşim size anlatsın. Ben o kadar stresliydim, gergindim ki. Yani doktor bir de böyle geçiştirdi. Hiçbir şey vermeden, böyle hafif şeyler vererekten geçiştirdi beni. Ya dedim hiçbir şey değişmedi. Ben acayip bir şekilde gidiyorum yani. Almış başını gidiyor. Böyle çok berbat bir şekilde güçten düştüğüm vücudum düştü. Ayakta duracak halim yok. Başım dönüyor. Çok kötü durumdayım. Ondan sonra o bir hafta hiç de doğru bir güzel bir süreç değildi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ama değerli kardeşler bakın yürekten söylüyorum size. O bir haftanın sonunda eşimle beraber konuşurken dedim ki Christina aslında bu bir haftalık hastalık benim için harika oldu. Kim diyebilir bunu? Yani güzel bir şey mi acılar çekmek hastalık içerisinde? Değil. Dedim ki bu süreç benim için çok güzel oldu. Neden biliyor musunuz? Moldavya'dan döndükten sonra eğer ben bir hafta yatmasaydım ondan sonraki hafta bir günün dışında 4 gün dop doluydu. Bütün çok terminler vardı, randevular vardı, yoğun bir tempo vardı. Düşünün, eğer Tanrı bana o yatmaya izin vermeseydi ne olacaktı? Bir yerden çatlayacak, patlayacaktı değerli kardeşler. Yani o zaman o sonraki haftayı sağlıklı bir şekilde götürmeyecektim. Berbat bir şekilde olacaktı ama yatmakla kendimi toparladım. Ve kendime geldim. Onun için hoş bir süreç değildi. O süreç kolay bir süreç değildi bir haftalık süreç. Ama o sürecin sonunda, gerçekten ne kadar harika bir süreçti benim için. Şimdi ondan kurtulduktan sonra bunu ben söyleyebildim, görebildim sevgili kardeşler. Onun için sıkıntılar içerisine girmemize Tanrı izin veriyor. Bizim yararımız için sevgili kardeşler. Sen o ışığı görmekte zorluk çekmiş olsan da Rab mutlaka sana bir çıkış yolu sağlayacağıyla ilgili güvenceye sımsıkı tutun. Rab vaadinde şaşmaz. Vaadinde sadık. Eğer çıkış yolu hazırlayacağım diyorsa Pavlos aracılığıyla kesinlikle sıkıntı sonunda bir çıkış yolu sana mutlaka verecektir. Ne zaman bilmiyorum ama mutlaka sonunda verecektir sevgili kardeşler. Onun için bizim bu içinde bulunduğumuz süreçten tamamen kurtulmanın bir tek yolu var. O da buradan bedenen ayrıldıktan sonra olacak. Biz öldükten sonra, bedenen ayrıldıktan sonra artık bu süreçten tamamen kurtulmuş olacağız sevgili kardeşler. Onun için öğrencileri Rab teselli ediyordu. Hiç merak etmeyin. Belki çok sıkıntı çekeceksiniz. Büyük sorunlar içerisine düşeceksiniz. Ama sonunda geleceğim, sizi yanıma alacağım. İşte bu güvenceydi. Bizi de bu teselli etsin. Bir gün Rabbimizle beraber olacağız. Ne gözyaşı, ne acı, ne ızdırap. Her şey geride kalacak. Rab'le beraber baş başa. Bir şey mi söylemek istedin? Mutlu son. Happy end. Sami güzel söyledi değil mi? Güzel. Happy end. Mutlu bir son olacak. Sami mutlu sonla bitmiyor dedi genelde. Değil mi? Tersini söyledi. Mutlu son. Hollywood filmleri mutlu sonla bitiyor dedi değil mi? Ama aslında burada okuduğun o parçada mutlu bir son yok aslında. Onu söyledi. Ama niye bizim sonumuz mutlu bir sonla son buluyor sevgili kardeşler. Gerçekten güzel. Şimdi biliyorsunuz bu sıkıntıları söylerken hep Eyüp'ten örnek veriyoruz değil mi? Ama sadece Eyüp değildi sıkıntılar içerisinden geçen. Yusuf'tan örnek verdik mesela değil mi? Sadece Eyüp değildi. Örneğin Davut'tan örnek veriyoruz zaman zaman. Ya da Yeremiye ağlayan peygamber olarak da halkı için az gözyaşı dökmedi. Yaşaya'nın içinde bulunduğu sıkıntılardan okuyoruz zaman zaman. Ama ben genelde tabii sıkıntı deyince hep Eyüp geliyor aklıma. Gerçekten Eyüp biliyorsunuz Tanrı'ya çok yakın yürüyen Tanrı adamıydı. Ve her şeye sahipti bu kişi. Hem varlık açısından, zenginlik açısından hem de aile, mutlu bir ailesi vardı. Çoluk çocuğu vardı, sığırları vardı, hayvanları vardı. Çok büyük bir zenginlik içerisindeydi ve hepsini bir noktada kaybetti. Ve bu yetmiyormuş gibi şeytan ne yaptı? Bir de onu hastalıkla vurdu. Hem birçok şeyini kaybetti, arkasından da büyük bir hastalıkla onu vurdu. Hatta değerli kardeşler, onun eşi bile tüm olup bitenlerin karşısında ne söyledi biliyor musun ona? Tanrı'yı lanetlemesini, ondan dile de seni alsın, yani öl artık, yani yeter artık demesini bildirdi. Yani Tanrı'ya lanet okumasını, eşi ona o yönde bilgi verdi. Ama Eyüp bütün o sıkıntılı süreç içerisinde, yani bildiğimiz bir ayet var, Rab aldı, Rab verdi, onun adı mübarek olsun dedi. Ama ondan çok daha güzel bir şey söyledi. Ki bu ayet gerçekten çok güzel bir ayet. Bizim Münir kardeşin mezarlığında, mezar taşında yazılı ayet. Ölmeden önce mezar taşına koydurdu o ayeti. Ben daha sağdı, onu ziyarete gittiğimizde, onunla konuştuğumuzda eşine orada söylemişti. Eğer ölürsem mezar taşıma bunu koyacaksın diye. Biliyor musunuz? 19. bölüm, Eyüp 19. bölüm, 25. ayet. Eyüp 19, 25. ayet. Gerçekten 19-25. Yani Eyüp ölmeye hazırdı. Ölmeye hazırdı sevgili kardeşler. Ama şu sözleri yürek doluluğuyla söyleyebildi. Bakın ne diyor. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Sen biliyor musun değerli kardeşler? Rabbimizin yaşadığından emin misin? Burada devamlı dile getiriyoruz da sen biliyor musun? Ya da o bilinçle, o bilince bağlı bir şekilde mi hayatını sürdürüyorsun? Ben biliyorum ki benim Rabbim yaşıyor ve bir gün gelecektir. Bunun bilincinde misin? Eyüp bu bilinçteydi. Ama ondan sonraki söz beni titretiyor. Bakın ne diyor birazcık atladığımız zaman. Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Umuda bakın. Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Şimdi düşünün, Eyüp hastalanmış, hastalıkla boğuşuyor, sorunlar içerisinde boğuşuyor ve o boğuşmanın şoku içerisinde ölmek istediğini söylüyor Eyüp. Ama burada ölmek istediğini söylediği zaman, Eyüp ölmek istediğini söylediği zaman yok olup gitmekten söz etmiyor. Dikkat edin. Ölmek istediğini söylediğinde Eyüp yok olup gideceğim anlamında ölmek sözünü kullanmıyor sevgili kardeşler. Aslında o ölümün kendisinin içinde bulunduğu sıkıntılardan tamamen kurtaracağını söylüyor. Yani o ölüm aslında beni mutlu sona erdirecek. Ölüm beni yok etmeyecek. Ölüm beni ortadan kaldırıp her şey toz duman olduğunu söylemeyecek. Benim bedenim toprak olup gitse de, dikkat edin, benim bedenim toprak olup gitse de yeni bedenimle, dikkat edin, yeni bedenimle Rab Tanrımı yüz yüze göreceğim. İşte buydu değerli kardeşler. Onun için Eyüp bakın ne diyor? Umuyorum demiyor. Umarım diyor, kurtarıcımın yaşıyor. Umarım ki sonunda onu göreceğim demiyor. Biliyorum diyor. Eminim. Eminim ki ölüm beni Rabbime kavuşturacak. Ölüm yok olup gitme değil. Aslında yeni bedenle Rabbimle beraber sonsuza dek olmaktır. Hamdolsun. Harika değil mi değerli kardeşler? Ne büyük bir umut, ne büyük bir güvence. Rab İsa Mesih'e, diri olan Rab İsa Mesih'e sarılmak sevgili kardeşler. Ben diyorum ki her şeye rağmen, her şeye karşın değerli kardeşler, kurtarıcım diyebilmek kadar teselli edici başka bir söz var mı? Yani benim kurtarıcım yaşıyor ve o bir gün gelecek, beni alıp götürecek. Bu teselli ediyor mu sizi? Beni çok teselli ediyor. Sizleri de aynı şekilde avutsun ve teselli etsin sevgili kardeşler. Ne kadar kötüye gitmiş olursa olsun, içinizde, içinde bulunduğunuz durum, ne kadar kötüye gitmiş olursa olsun, öğrenciler de şunu bilmesi gerekiyordu. Rab Tanrı gereken gücü size verecektir. Onun için yalnız olmayacaksınız. Ben sizi terk ediyorum, gidiyorum ama yine size tesellici, kurtarıcı, teselli edici kutsal ruhu veriyorum. Yani onların yalnız kalmayacağını söyleyebilmek için ne gerekliyse onu etkin bir şekilde söyleyebildi. Şimdi Eyüp dua ettiğinde, o noktaya geldiğinde sıkıntıları azaldı mı? Azalıp hemen birdenbire gitmedi sıkıntıları. Değerli kardeşler, olmadı. Ama bir gün Rabbin aracılığıyla, Rabbin sayesinde zafer kazanmış olarak Rabbinin önünde dikilecekti. Bunu biliyordu işte Allah. Bu sevinç onu teselli ediyordu. Üçüncü noktamız, birinci noktamız neydi? Her şey Rabbimizin kontrolü altında. İkinci noktamız, Rabbimizin vaatleri şaşmaz, değil mi? Sağlam, değişmeyen vaatlere sahibiz. Üçüncüsü, neye ihtiyacınız varsa ona sahipsiniz diyordu. Yani ihtiyacımız olan ne varsa hepsine sahibiz. Üçüncü nokta bu. İhtiyacımız olan ne varsa hepsine sahibiz. Şimdi dördüncü ayete bakın. Dördüncü ayetteki sözlerle öğrencileri teselli ediyor Rab. Dördüncü ayete bakın. 14. bölümün dördüncü ayeti. İlginç bir ifade kullanıyor orada. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz diyor. Şimdi öğrenciler gerçekten biliyorlar mıydı gidecekleri yolu aslında? Aslında tam olarak tam bilmiyorlardı sevgili kardeşler. Nasıl gideceklerini hiç düşünmediler bile. Akıllarının ucundan geçirmediler bile. Ama İsa diyor ki onlara, benim gideceğim yerin yolunu siz biliyorsunuz diyor. Şimdi gelecek olan sıkıntılar içerisinde çıkış yolunun nasıl olacağını bilen kişiler değildi öğrenciler, sevgili kardeşler. Ama Rabbimiz özellikle ısrar etti. Hayır, siz bunu biliyorsunuz dedi. Israrla bunu vurguladı. Şunu söylemeye çalıştı Rabbimiz. Kendisinin onlar için yeterli olacağı konusunda güvence verdi. Yani ben sizin için yeterliyim. Yani sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılanacak yeterliliktesiniz. Bu benim sizinle birlikte olmam, bundan ayrıldıktan sonra da kutsal ruh aracıyla sizinle birlikte olmam, bu sizin için yeterli. Ve bu yönde onlara güvence verdi değerli kardeşler. Şimdi bizler bazen o fırtınalar içerisinde, sıkıntılar içerisinde boğuşurken sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissediyoruz. O fırtınalar, sıkıntılar içerisinde boğuşurken. Sanki Rab duyarsız, sanki vurdum duymaz bir tutum sergiliyormuş gibi biz hissediyoruz sıkıntılar içerisinde giderken. Ama İsa diyor ki, siz beni tanıyorsunuz, bir eksiğiniz yok. Ama burada bunu söylerken İsa şunu demek istemiyor. Benim hakkımda siz her şeyi biliyorsunuz demek istemiyor. Yani benim hakkımda siz her şeyi biliyorsunuz anlamında bunu kullanmıyor değerli kardeşler. Yani kutsal kitap bilgisinden söz etmiyor İsa Mesih burada. Kutsal kitap bilgisinden söz etmiyor. Neden söz ediyor burada? Yani biliyorsunuz demek, sizlerle birlikte 3 yıl boyunca beraber, iç içe, kol kola, yakın bir ilişki içerisinde kalarak birlikte yürüdük. Yani yakın bir ilişki içerisinde idik beraber değerli kardeşler. Demek ki burada onu söylerken onu dile getiriyordu. Yakın bir ilişki içerisinde olmaktan söz ediyor değerli kardeşler. Yani bu nasıl bir ilişki? Şöyle düşünün. Sanki karınla ya da çocuklarınla olan ilişki gibi. Şimdi değerli kardeşler, ben diyorum ki eşim beni seviyor. Eşim bana güveniyor. Ben bunu nasıl gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum? Eşimin beni sevdiğini, eşimin bana güvendiğini ben nasıl rahat bir şekilde söyleyebilirim? Tanıyorsun. Başka? Güveniyorsun. Başka? Bravo. Özü bu. Hepsi doğru Hatice söylediklerinin. Ama o ilişki içerisinde, yani benim eşimle olan yakın ilişkim bana bu değerleri kazandırıyor. Sevdiğini biliyorum, bana güvendiğini biliyorum. Çünkü benim onunla yakın bir ilişkim var. Benim arkadaşımla olan ilişkim, eşimle olan ilişkim aynı değil. Doğru mu? Farklı ilişki. Ama benim Tanrım'la olan ilişki, Rabbim İsa Mesih'le olan ilişki, yakın bir ilişki. Eğer değerli kardeşler, bakın, benim kiliseye düzenli bir şekilde gelme noktasındaysam ben, bu beni çok iyi bir noktada tutmaz. Yani benim düzenli bir şekilde kiliseye gelmem yeterli değil. Eğer benim Rab ile olan ilişkim yakın bir ilişki içerisinde değilse, yakın bir noktada değilse, iç içe bir ilişki noktasında değilse, benim kiliseye gelip gitmemin de pek bir anlamı yok. Yani bir değeri yok sevgili kardeşler. Demek ki asıl önemli olan ait olduğum kişiyle olan benim yakın olan ilişkim sevgili kardeşler. Eğer öyle bir noktada isen, eğer Tanrı'yla yakın bir ilişki içerisindeysen sevgili kardeşler, o zaman ben sana garanti veriyorum. O içinde bulunduğun sıkıntılı süreci, o fırtınalı süreci aşma konusunda gereken desteği Rab de sana verecektir. Kesinlikle. Eğer Rabbinle derin bir ilişkin varsa, yakın bir ilişkin varsa o zaman teselli bulacaksın. Çünkü senin eğer yakın bir ilişkin varsa ne oluyor? Ha ben biliyorum ki Rabbim beni seviyor. Ben biliyorum ki Rabbim bana güveniyor. Ben biliyorum ki Rabbini taşıyor. Rab bana gereken desteği veriyor. Doğru mu? Böyle bir güven var içimde. O zaman ne oluyor? Bu ilişki varsa o zaman teselli buluyorum. Diyorum ki evet. Evet. Rab beni bu fırtınalı süreci aşmam konusunda bana gereken desteği verecektir. İşte değerli kardeşler. Pavlos 2. Korintoslar 12. bölümde 9. ayette daha önce de okuduğum gibi bunu net bir şekilde söyleyebildi. Dedi ki inayetim sana yeter. Bakın 3 kez dua ediyor. 3 kez dua ediyor. Ve Rab o dikeni ondan alıp uzaklaştırmıyor sevgili kardeşler. Rab bir şekilde aslında onun isteğini reddediyor. Ağzımıza hoş gelmese de aslında bunu söylememiz lazım. 3 kez duanın sonucunda Rab onun isteğini reddediyor. Ama şöyle söyleyeyim. Rab onun duasını işitmedi mi? Rab Pavlos'un duasını işitti mi, işitmedi mi? İşitti. Ama yanıtı neydi Tanrı'nın? Hayırdı. İsa da dua etti. Doğru mu? İsa da dua etti. Baba Tanrı'nın İsa'ya yanıtı da hayırdı. Başka bir yol yoktu. Kurtuluşu gerçekleşebilecek başka bir yol yoktu. Pavlos da dua etti. Pavlos dedi ki, evet al bunu benden. Tanrı, hayır. O dikeni onda bıraktı. Değerli kardeşler. Yanıt verdi ama hayır yanıtını verdi. Şimdi bizler çoğu kez değerli kardeşler, Rabbimiz bize ettiğimiz duada hayır yanıtını verdiği zaman sanki biz o hayırı, aldığımız o hayır yanıtını istemeye biz devam ediyoruz. Biliyor musunuz? Hani hayır yanıtını almış olmamıza rağmen bazen biz ısrarla onu almak için devam ediyoruz değerli kardeşler. Hayır yanıtı hoşumuza gitmediği için. Ama neden dua ediyoruz? Şu noktada dua ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ben dua ettiğim zaman yanıt bana istediğim gibi yanıt alamadığım zaman sanki o zaman Tanrı benim duamı işitmedi. Tanrı benim duama yanıt vermedi. Aslında yanıt var, hayır yanıtı. Rab hayır diyerek bize yanıt veriyor. Ama işimize gelmediği için ne düşünüyoruz? Sanki Tanrı benim duama yanıt vermedi sevgili kardeşler. Ama ileride belki anlıyoruz, görüyoruz ki o hayır yanıtı aslında bizim için en güzel yanıttı. En güzel yanıt. Değerli kardeşler, Pavlos için de aldığı yanıt en doğru yanıttı. Ne yaptı? Aldığı o yanıt onu kırdı ve hizmette daha çok verimli olmasını sağladı. Belki burada noktalayalım. Fazla gitmeye gerek yok. Ama şunu anlamamız gerekiyor ki sevgili kardeşler, ettiğimiz konu hangi konu olursa olsun, yanıt ne olursa olsun, aldığımız yanıt hayır da olsa bizim için yararlı olduğunu unutmayalım. Rab bize hayır yanıtını verdiğinde sanmayalım ki Rabbinin dualarımı işitmedi. Hayır işitti. Rabbinin dualarımı işitti. İşitiyor. Ama bazen de hayır yanıtını veriyor. Bunu da olgunlukla kabul etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşler, eğelim yüreklerimizi Rabbimizin önünde, eğelim yüreklerimizi. Ve yüreklerimize bakalım. Gerçekten bizim ilişkimiz, Rabbi olan yakınlığımız hangi noktada? Buna bakalım. Yani gerçekten de Rabbi olan yakınlığımız, gerçekten Rabbim bizden beklediği gibi iç içe bir yakınlık mı? Gerçekten çok yakın bir ilişki içerisinde miyiz? Rab bize açıkça göstersin eksikliğimizi değerli kardeşler. Rab açıkça bize açıklasın. Ve aynı zamanda da her zaman olduğu gibi Sami de sonunda duayla kapatır. Ama unutmayalım ki her şey Rabbin kontrolünde ve onun vaadi hiçbir zaman şaşmaz, değişmez. Ve üçüncüsü de değerli kardeşler, aslında Rab İsa Mesih'te her şeye sahibiz. Çünkü ona sahip olduğumuz için her şeye sahibiz değerli kardeşler.